Ayrım 13. Hava kurşun gibi ağır, hıfzı topuz. Sayfa 153. İstanbul'dan Çankırı'ya. Kış geldi, İstanbul'u kar kapladı. Bu hüzünlü havalar Nazım'ın büsbütün içini karartıyordu. Aklına Kadıköy'de karlı havalarda Piraye ile geçirdiği günler geliyordu. Bir yandan kara kış, bir yandan savaş haberleri, yokluk, pahalılık, gerginlik, huzursuzluk. Bütün dünyayı keder kaplamıştı. İtalyanlar Arnavutluğu işgal etmiş, Berlin'de Almanlarla Çelik Pakt denen bir anlaşma imzalamıştı. Alman askerleri Polonya'ya saldırmış ve İngiltere ile Fransa Almanya'ya savaş ilan etmişti. Bir süre sonra Varşova teslim olmuş, Sovyet uçakları Finlandiya'yı bombalamış, Almanya'dan çıkarılan 600 Yahudi Panama bandıralı bir gemiyle İzmir'e gelmiş ama hükümet onların karaya çıkmalarına izin vermemişti. İstanbul'da savunma uygulamaları yapılıyor. Başbakan Refik Saydam ise biz savaşın dışındayız, ihtiyati önlemleri alıyoruz demişti. Derken Nazım'ın İstanbul'dan Çankırı hapishanesine gönderilmesi isteniyordu. Yeni bir özlem dönemi başlayacaktı. Nazım İstanbul'a veda edecekti. Annesi de o günlerde İzmit'teydi. Celili Hanım oğlunun trenle Ankara'ya götürüleceğini öğrenince hemen İzmit istasyonuna koştu. Tren saatlerini öğrenerek peronda beklemeye başladı. Genelde Ankara treni İzmit'te yarım saat kadar durur, yolcu indirir ve alır. Çocuklar peronda gazete, gazete diye koşturur. Yolcular boş şişelerini çeşmeden çene suyuyla doldururdu. Geceye doğru Haydarpaşa'dan gelen tren görününce Celili Hanım heyecanla pencerelerde oğlunu aramaya başladı. Az sonra göz göze geldiler. Celili Hanım merdivenleri tırmanarak vagona girdi. Özlemle oğlunu kucakladı. Elinde bir de bavul vardı. Anne ne zahmet etmişsin, bunu bana mı getirdin? Celili Hanım, hayır oğlum dedi, ben de seninle Ankara'ya geliyorum. Jandarmalar Celili Hanım'a oğlunun yanında yer açtılar. Ana oğul birbirlerine sarılıp geceyi trende uykusuz geçirdiler. Tren sabahleyin Ankara'ya vardı. Jandarmalar Nazım'ı karakola götürürlerken anası oğlunu yalnız bırakmadı. Karakol komutanı Nazım'ın kim olduğunu bilmiyordu. Önceleri ona sakıncalı bir suçlu gibi davrandı. Sonra durumu öğrenince yumuşadı. Karakolda birkaç saatlik bir bekleyişten sonra Nazım yeniden jandarma eşliğinde gara götürüldü. Oradan Çankırı'ya gidecekti. Annesi de Ali Fuat Paşa'ya giderek yardımını isteyecekti. Nazım garda Doktor Hikmet Kıvılcımlı ve Kemal Tahir ile karşılaştı. Onlar da Çankırı'ya gönderiliyordu. Vagona yerleştiler. Nazım jandarmalarla dost olmuştu. Yol boyunca onlar anlattı, Nazım dinledi, Nazım anlattı, onlar dinledi. Böyle temiz yüzlü bir adam nasıl suçlu olur diye şaşırıp kaldılar. Tren gece yarısına doğru Çankırı'ya geldi. Elektrikler kesilmişti, evlerde gaz lambaları yanıyordu, hava buz gibiydi. Yine jandarma eşliğinde karakola götürüldüler. Oradaki nöbetçi çavuş, iyi ama kardeşim dedi, ben sizi nerede yatıracağım? Bu saatte cezaevi olmaz, otele de gönderemem. Burada alıkoymak zorundayız. Karakolda ambar olarak kullanılan, hiç hava almayan, karanlık ve rutubetli bir oda vardı. Oraya emniyet odası diyorlardı. Jandarmalar oraya gaz tenekelerini ve soba borularını doldurmuştu. Çavuş gaz lambaları ışığında tenekeleri bir yana çektirerek bir kerevet hazırlattı. Herkes paltosunu üzerine çekerek kerevetin üzerine uzandı. Isı herhalde sıfırın üzerinde birkaç dereceden fazla değildi. Orada titreye titreye sabaha etti. Şafak sökerken günün ilk aydınlığı pencereye vurunca bu korkunç gecenin bitmesinin mutluluğunu yaşadılar. Eğer bu mutluluksa. Doktor Hikmet ve Kemal Tahir de uyanmıştı. Ambarın camsız pencerelerinden yemekhaneye baktılar. Duvarda resimler vardı. Bunlardan biri Budapeşte'nin taş basması, allı yeşilli bir resmiydi. Biri Atatürk'ün sivil elbiseyle bir fotoğrafı, biri Tekel'in bir sofra tuzu afişi, bir başkası da yerli mallar haftası için hazırlanmış, durup dinlenmeden süt içiniz yazılı bir afiş. Bir köşeye de Atatürk'ün yaldızlı bir büstü yerleştirilmişti. Yanında da Atatürk'ün gençliğe hitabesi asılıydı. Az sonra bir jandarma eli kapıyı arayarak, ''Ağabey'' dedi, ''kusura bakma, gece sizi burada perişan ettik ama ne edelim, kanun, nizam böyleymiş, size hemen bir çay yapayım.'' Nazım, üzme kendini dedi. Senin kabahatin yok. Bizi bu hallere sokanlar utansın. Jandarma az sonra elinde tepside 4 bardak çayla geldi. Karşılıklı sohbet ederek çayların tadını çıkardılar. Bir süre sonra da Nazım ile ötekileri jandarma komutanının odasına aldılar. Jandarmalar Nazım'a saygıyla davranıyorlardı. Derken jandarma kumandanı yanında bir yüzbaşı, savcı ve hapishane müdürüyle birlikte karakola geldi. Her biri teker teker Nazım'ın elini sıkıp hal hatır sordu. Nazım'ın kim olduğunu biliyor, kendisine saygılı davranıyorlardı. Hiçbirinin gözünde düşmanlık izi yoktu. Hepsi, "Geçmiş olsun kardeşim, inşallah yakında kurtulursun," diyordu. Sonra Nazım'ı ve ötekileri oradan alıp kelepçesiz olarak cezaevine götürdüler. Müdür, başgardiyanın odasını onlara verdi. O oda cezaevinin en temiz ve rahat yeriydi. 13-14 metrekare genişliğindeydi. 2 penceresi vardı, tavanı da çok yüksekti. Hemen oraya karyola, masa ve iskemleler kondu. Soba kuruldu, duvarlar kağıtla kaplandı, müdürün gayretiyle orası görkemli bir konuk odasına çevrildi. Nazım'ın keyfi yavaş yavaş yerine geliyordu. Buraya alışmaktan başka çare yoktu. Çevresiyle uyum sağlamak zorundaydı. Yeni bir düzen kurmalı ve çalışmasını hiç aksatmamalıydı. Onu mutsuz eden şey, hiçbir şey yaratamadan aylak oturmaktı. O akşam annesinden bir telefon geldi. Celili Hanım ne yapıp edip cezaevinin telefonunu bulmuştu. "Oğlum," dedi, "kendini üzme. Bugün dayını bulup durumu anlattım. Beni teselli etmeye çalıştı. Daha 2 gün Ankara'da kalmamı istedi. Beni bakanlığın hukuk müşaviriyle görüştürdü. Senin son piyasın için Adliye Bakanlığından gerekli müsaadeyi çıkarmışlar. Gerekli işlemleri tamamlatıp Matbuat Müdürlüğünden kararı alacağım. Onu İstanbul'a, şehir tiyatrolarına götürürüm. Sen hiç merak etme. Bakanlığın hukuk müşaviri senin yakında hürriyete kavuşacağını söyledi. Gözümüz aydın." Nazım'ın yüzü güldü. Bir de siyatik ağrıları ve ciğerlerinin sızısı olmasa her şey çok daha iyi olacaktı. Yeni umutlar beslemek ona canlılık veriyor ve her şeye karşın dünyayı seviyordu. Ertesi gün ilk işi Piraye'ye bir mektup yazarak ona durumu anlatmak oldu. Şöyle diyordu: "Seni seviyorum, seni seviyorum karıcığım. Sen rastladığım ve rastlayabileceğim dostların, insanların en mükemmelisin. Sen kolum kanadım oldun. Azami sevebilmek, azami çalışabilmek, azami eser verebilmek aşkını, kabiliyetini senden aldım. Dünyada seni kaybetmek ihtimalinden başka korkum yok." Nazım kısa zamanda cezaevinin yaşam temposuna kendini alıştırdı. Sabah saat 7.30-8'de kalkıyor, saat 9'da öteki mahkumlarla birlikte çayını içiyor, gazeteleri okuyor, sabah jimnastiğini yapıyor, saat 10'dan 12'ye kadar ya kitap okuyor, ya resim yapıyor, ya da yazıyordu. Saat 12'de bütün mahkumlarla birlikte yemek yiyor ve sonra da kendi çalışmalarına dalıyordu. Akşam 19 yemek saatiydi. Nazım bol bol yoğurt yiyor ve pekmez içiyordu. Saat 21'de de uyku. Nazım bu tek düze yaşantı içinde neşesini hiç yitirmemişti. Ama eskisi gibi kahkaha atamıyordu. Sevincini ve dertlerini de açığa vurmaktan çekiniyordu. Kendini hiç de yaşlı hissetmiyor, olgun bir gençlik çağına bastığına inanıyor ve yaşlanmadan öleceğini söylüyordu. Daha 2 hafta geçmeden Piraye'yi Çankırı'ya getirebilmek için araştırmalara başladı. Önceleri Piraye'nin terzilik yapabileceğini düşünüyordu ama cezaevi müdürü ona Çankırı'da terzilikten iş çıkmayacağını anlattı. Müdüre göre Piraye Hanım ancak Ankara'dan sipariş alırsa geçimini sağlayabilirdi. Nazım bir yandan da eşine Çankırı'da kiralık bir ev aramaya koyuldu. Belki ayda 3-4 lira kirayla bir ev bulunabilirdi. Evin aylık masrafını da hesapladı. Ayda kaç kilo dana eti, kaç litre süt, yoğurt, yağ, sebze, şeker ve gaz gerekirdi. Bunların hepsini araştırdı. Bütün sorun Piraye'yi oraya getirebilmekteydi. Bir süre sonra cezaevi müdürü onlara İstasyon Caddesi'nde bir ev buldu. Yeni bir evmiş. Kirası 10 liraymış. Bayındırlık baş mühendisi de kirası 9 lira olan 3 odalı bir ev bulduğunu haber verdi. Ayda 3 liraya evin bütün işlerini görecek, yemek yapacak ve çamaşır yıkayacak bir kadın da bulundu. Peki bunların masrafı nasıl karşılanacaktı? Nazım bunu da hesapladı. Celili Hanım ayda 15 lira gönderecekti, halası da 25. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in önerisiyle Cumhurbaşkanlığı Orkestra Şefi Hasan Ferit Anar bazı operaların çevirisi için Nazım'dan yardım isteyecekti. Böylece geçim konusu çözülmüş oluyordu. Nazım bir yandan da gelirken getirmesi için Piraye'den bazı şeyler istiyordu. Pasternak'ın son şiir kitabı, kolay Almanca öğrenebilmek için bir kitap, Mont Blanc, marka kalem ucu, Burhan Toprağ'ın Yunus Emre kitabı, Karacaoğlan Divanı, 28-30 Mart tarihli Pravda ve İsvestiya gazeteleri, sivrisinek için filit, cibinlik ve tahta kurusu ilacı. Nazım neleri düşünmüyordu ki? Piraye ilk geldiği gece otelde kalacak, tutulacak evi beğenmezse başka yer aranacaktı. Öte yandan karısına şöyle yazıyordu. Gelirken istersen kedini de getir. İstanbul'dayken evde Japon balıklarını ihmal ettim. Hatta ölümlerine sebep olduğum için Allah canımı alsın. Hepsi iyi de Piraye bir türlü çocuklarını İstanbul'a yalnız bırakıp Çankırı'ya gitmeye karar veremiyordu. 1940 Mart ayı böyle bekleyişler içinde geçti. Nazım bir şarkı tutturmuş, her gün onu söylüyordu. Gün batar, kuşlar döner, dönmez bu yoldan beklenen. Semiha Çankırı'da. Nazım sabırsızlıkla Piraye'yi beklediği günlerde hiç ummadığı bir haber aldı. Semiha Çankırı'ya geliyordu. Kemal Tahir ve Hikmet Kıvılcımlı da Semiha'nın adını Nazım'dan duymuş, onunla ilgili haberleri gazeteden okumuşlardı. Üçü birden heyecanla onu beklemeye başladılar. Sonunda Semiha cezaevine geldi, o da heyecan içindeydi. Semiha Berksoy yıllar sonra o günü şöyle anlatacaktır. Nazım'ın sevgilisiyim ya, ben de onu ziyarete giderken süslenip püsleniyordum. Üzerimde Avrupa'dan aldığım kürküm, takma kirpiklerim, başımda gösterişli, kuşlu şapkam. Çankırı ise köy gibi bir yer, az gelişmiş, yoksul bir Anadolu kenti. Benim içim içime sığmıyor, sevgilimi göreceğim. Nazım, Kemal Tahir ve Hikmet Kıvılcımlı beni küçücük, köhne bir hapishane odasında karşılıyorlar. Orta yerde minnacık dört köşe bir masa var. Üstüne pembe bir kağıt serip masayı süslemişler. Oturup konuşuyoruz. Dört yumurta kırmışlar bir sahana, orta yere getiriyorlar. Küçük bir fincanda da çilek reçeli var. Onu Nazım'la benim arama koyuyorlar. Ben de yahu ne anlayışsızmışım, sanki hiç reçel yememişim gibi Nazım'la birlikte o reçeli yiyorum. Bendeki akla bak, giderken bir şeyler götürsene. Onlar sıkıntıda, açlık ve kaba saba urbalar içinde. Ben Kürtler içinde. İşin sonrası daha da ilginç. Semiha Hanım Ankara'ya döner dönmez peşinde bir adam sürekli onu izlemeye başladı. Sonunda bir gün Semiha Hanım'ı birinci şubeye çağırdılar, gitti. Ona neden Çankırı cezaevine gittiğini sordular, konuşmadı. Birkaç gün sonra Ankara valisi Nevzat Tandoğan'dan bir davetiye geldi. Vali ne istiyordu acaba? Semiha Hanım o günlerde devlet operası oyuncusuydu. Cumhurbaşkanı İnönü kendisini izlemeye gelirdi. Yani Semiha Berksoy saygınlığı olan ünlü bir opera sanatçısıydı. Tandoğan, Semiha Hanım dedi. Siz Çankırı'ya gidip Nazım Hikmet'le görüşmüşsünüz. Niçin o rezil adamı görmeye gittiniz? Semiha Hanım, 3 saniye düşündükten sonra kendinden emin bir ses tonuyla ''Onu seviyorum'' deyiverdi. Bu hiç beklemediği bir cevaptı. Vali buz gibi oldu. ''Ne desin adamcağız?'' Şaşkınlık içinde ''Ne diyorsunuz?'' diye haykırdı. ''Siz o komünisti mi seviyorsunuz? O rezil adamı!'' Semiha'nın aklına o anda Tandoğan'ın eski bir sözü geldi. Ankara valisi bir süre önce ünlü bir solcu yazara ''Türkiye'de komünizm gerekirse onu da biz getiririz'' demekle ün salmıştı. Semiha hiç gözlerini kırpmadan valinin yüzüne bakarak tekrarladı. ''Onu seviyorum, onu seviyorum.'' Vali bir süre düşündükten sonra şöyle dedi. ''Peki Semiha Hanım, madem öyle istediğiniz zaman gidip onu görün ama bari siz giderken bizim haberimiz olsun.'' Semiha Berksoy bu olayın peşini bırakmadı. Çankırı'ya gittiğini kim haber vermişti? Onu kim jurnal etmişti? Semiha sonraları 1. şubeden bir polis tanıdı. Biraz takıştırınca kafasındaki sorunun yanıtını aldı. Onu opera müdürü Ferit Alnar ihbar etmişti. Çünkü Semiha daha önce onun aşkını reddetmişti. Nazım Semiha ile görüşmelerini sürdürürken Piraye'yi de hiç ihmal etmiyordu. Nisan başında bir ev tutuldu, kirası verildi, anahtarı alındı ama Piraye bir türlü gelemedi. Sonra havalar birdenbire yine soğudu. Kış geri gelmişti. Rüzgar çıktı. Pencerelerin camları kırıldı. Daha sonra ev silindi, süpürüldü, camlar takıldı. Yeter ki piraye gelsindi. Sonunda pirayenin gelişi kesinleşti. Tren Ankara'da 4-5 saat kalacağına göre orada Dayı Paşa'yı da görebilirdi. Ama bir türlü olamadı. Bu yolda beklenen bir türlü gelemedi. Boşu boşuna kira ödendi. Nazım, sen üzülme. Mümkün olduğu kadar iyi şartlar içinde gelmeye çalış diye yazıyordu. Nihayet Piray'dan bir mektup geldi. Bir hafta sonra oradayım. Evet, Piray'a geldi ve Nazım bayram etti. Eşi her gün cezaevine uğradı. Onu avluya ve bahçeye de gelmesine izin verdiler. Nazım onu mahkum dostlarına tanıttı. Cezaevi Nazım'a cennet oldu. Ama bu mutluluk topu topu 2 ay sürdü. Temmuz başında Piray'ı yine Nazım'ı kederleriyle baş başa bırakıp İstanbul'a döndü. Nazım sarıldı kaleme. Saat 4, yoksun. Saat 5, yok. 6, 7, ertesi gün, daha ertesi ve belki kim bilir. Yine yalnızlık, yine bekleyişler. Piraye'nin Çankırı'dan ayrılmasından birkaç gün sonra adliye vekili Fethi Okyar'ın Çankırı'ya geleceği duyuruldu. Fethi Bey, Atatürk'ün ve Ali Fuat Cebesoy'un yakın dostuydu. Bir zamanlar Malta'ya sürülmüştü. Özgürlüğe kavuşunca Ankara'ya gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katılmıştı. 1920'li yılların başlarında 2 kez İçişleri Bakanlığı, 2 kez de Başbakanlık yapmış, sonra Paris Büyükelçiliğine atanmış, 1930'da da serbest fırkayı kurmuştu. Fethi Bey belki de Cebesoy'un önerisiyle Nazım'ı tanımak için Çankırı'ya geliyordu. Gerçekten de oraya gelir gelmez cezaevine giderek mahkumlarla tanışmak istedi. Nazım'la karşılaşmaları sıcak bir hava yarattı. Tatlı bir sohbet sırasında Nazım, "Beyefendi," dedi, "bizi İmralı'ya gönderin. Orada belki mahkumlara yararlı oluruz, yönetime katılırız." Fethi Bey gülerek, "Size güvenemem. Orada propaganda yaparsınız," diye Nazım'a takıldı. Sonra da, "Siz bir dilekçeyle bakanlığa başvurun, gereği yerine getirilir," dedi. Böylece Nazım için yeni bir umut kapısı açılmış oldu. Temmuz sıcağında cezaevi hiç çekilmiyordu. Ama Nazım boş durmadan okuyor ve bir şeyler üretiyordu. Piraye'ye mektup yazmak da onun en önemli uğraşlarından biriydi. Ondan neler istemiyordu neler. Örneğin ucuz cinsten bir berber makası. Çünkü mahkumlar saçlarını kendileri kesecek ve ayda 1 lira berber parası vermekten kurtulacaklardı. Makas dikiş işlerine de yarayacaktı. Çankırı'da yara bezi bulunamıyordu. Bu yüzden Nazım pembe renkli yara bezi, yani lökoplast isterken şöyle yazıyordu. Onların enlisinden bir ruban gönder. Çünkü biz arada sırada elimizi yüzümüzü filan kesiyoruz. Lazım oluyor. Daha başka, annesinden ayna yapmak için nitrat darjan, yağlı boya, çiroz, dolma kalem mürekkebi istediği de oluyordu. Bir gün Piraye'den kızı Suzan'a bir elbise diktirmesini istedi. O yıllarda hazır elbise bulunmuyor, elbise terziye diktiriliyordu. Nazım, annesinin akrabalarından Rasihe Hanım'ı bulup ona Suzan için taksite bir elbise diktirmesini yazdı. Kumaşı kızın dedesi alacak, biçim konusunda kızın düşüncesi sorulacak, elbise diktirilecek ve kardeşi Mehmet Fuat'ın sünnet düğününe yetişecekti. Sonraki mektuplardan Piraye'nin bu elbiseyi diktirmediği anlaşıldı. Nazım buna çok üzüldü. Nazım bir yandan da annesinden gelen boyalarla portre ve peyzaj resimleri yapıyor ve onları cezaevindeki dostlarına hediye ediyordu. Zaman zaman ona da dışarıdan bazı hediyeler geliyor ve bunlara çok seviniyordu. Onlardan biri Münir Nurettin'den gelen son plağıydı. Münir'in bu inceliğini hiç unutmadı. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayları böyle geçti. Her gün yeni umutlar ve ertesi gün düş kırıklıkları. Semiha Berksu mektuplarını hiç eksik etmiyor ve Ali Fuat Paşa'nın Nazım'ı kurtarmak için canla başla çalıştığını yazıyordu. Ama Dayı Paşa'nın bu girişimlerinden hiçbir sonuç alınamadı. Onun yapabileceği tek şey Nazım'ı siyatinin bakımı için ılıcası olan bir yere, örneğin Bursa'ya gönderebilmekti. Nazım ise Bursa işine hiç de sıcak bakmıyordu. 1933'te Bursa cezaevinde yattığı için orayı iyi biliyordu. Oraya giderse Piraye'yi yalnız gardiyanının odasında görebilecekti. Oysa Çankırı'da onunla avluda ve bahçede yalnız kalabiliyordu. Çankırı cezaevi müdürüyle de arası çok iyiydi. Öyle ki müdür ona Sen Bursa'ya gidersen ben de oraya naklimi isterim, diyordu. Yani Bursa onun rahatını bozacaktı. Cebesoy ise Nazım'ın sağlığı bakımından Bursa'nın çok yararlı olacağı kanısındaydı. Sonunda Nazım buna razı oldu ve bakanlığa dilekçe vererek Bursa'ya gönderilmesini istedi. 1940 yılı Aralık başlarında Çankırı'daki mahkum dostlarına ve cezaevi müdürüne veda ederek yine iki jandarma eşliğinde Bursa'nın yolunu tuttu. Bekleyiş. Nazım umutlarını yitirmemişti. Dayı Paşa'dan olumlu bir haber aldı. Cebesoy, Nazım'ın başbakana bir dilekçe yazarak davasının yeniden ele alınmasını istemesini öneriyordu. Güya her şey hazırmış, iş sadece bir formalite sorunuymuş ve Nazım mutlaka çıkacakmış. Nazım bu tür haberleri duymaya çok alışık olmasına rağmen yine de inanmak istiyordu. Ama öte yandan hiç ölmeyecekmişiz gibi dünyayı, yarın ölecekmişiz gibi ahireti düşünelim diyordu. Cezaevinde ilk işi iki el dokuma tezgahı kurmak oldu. Savaş yıllarında piyasada iplik bulunamıyordu. Dayı Paşa aracılığıyla İktisat Bakanlığı'na başvurarak iplik istedi. İplikler gelince tezgahlar çalışacak ve hiç kimseye muhtaç olmadan hem bu işte görev alan mahkumlar hem o ve piraye geçinebilecekti. Fali Rıfkı'dan bir haber geldi. Kendisine çeviri için kitap yolluyordu. Öte yandan Hasan Ferit Anlar'a gönderdiği Toska çevirisinin de oynanacağı haberi geldi. Mektupta bu eserin ilk temsil gecesi tiyatroda bulunabilirsiniz deniyordu. Demek ki onun özgürlüğe kavuşacağına çok kişi inanıyordu. Nazım bir yandan da Piraye'den ve annesinden Fransızca ve Türkçe roman, guvaş boya, pipo, gömlek, iki çift çorap, buzlu fotoğraf camı, felsefe kitapları istiyordu. O sırada siyahati için Ilıca'ya gitmesine izin çıktı. Ama kelepçeli olarak iki jandarma eşliğinde. Yollarda böyle kelepçeli dolaşmak ona çok ağır geliyordu. Jandarmalara kendisinin azılı katil ya da serseri olmadığını ve kaçmayı hiç düşünmediğini anlatmaya çalıştı. Ama jandarmalar bu sözleri hiç aldırmadan, ''Arkadaş boşuna uğraşma. Biz karakoldan öyle emir aldık, kelepçelerini çözemeyiz.'' dediler. Bunun üzerine Nazım yine Dayı Paşa'nın aracılığını istemek zorunda kaldı. Bursa'nın buz gibi havasında uzaklardan Keşiş Dağı'nı, Uludağ, seyrederek, türlü umutlar besleyerek, radyodan savaş haberleri dinleyerek, el tezgahlarını işleterek, mektup bekleyerek aylar geçti. Dış haberler hiç de iç açıcı değildi. Almanlar Yugoslavya'yı işgal etmişler, sonra da Atina'yı almışlardı. İngiltere'ye bombalar yağıyordu. Son büyük saldırıda Almanlar 550 uçakla Londra'yı bombalamış, 1400 kişi ölmüştü. Hitler, von Papen aracılığıyla İnönü'ye mesajlar gönderiyordu. Nazım, o kara günlerin ağırlığı içinde şunları yazıyordu. Günler ağır, günler ölüm haberleriyle geliyor. Düşman, haşin, zalim ve kurnaz. İplik bulamadığı zaman tezgahlar işlemiyor ve geçim sıkıntısı baş gösteriyordu. Çeviriler aksamasa bunlardan ufak bir gelir sağlanacaktı ama o işler de sürekli olmuyordu. Semiha Berksoy, Behçet Kemal Çağlar, Muhsin Ertuğrul, İhsan İpekçi, Nazım'dan zaman zaman çeviri ya da senaryolar istiyor ama çoğu zaman bunların arkası gelmiyordu. Nazım bütün bu sıkıntılar içinde evine para yetiştirmeye uğraşıyordu. Çeviri ve senaryolardan aldığı paraları Piraye'ye yolluyor. Ayrıca Bursa'da ucuz tereyağı, zeytinyağı, bulgur, pirinç gibi şeyler bulunca bunları göndermeyi de ihmal etmiyordu. Piraye Bursa'ya yerleşse ya da sık sık gelip gitse Nazım'ın keyfi yerine gelecek, daha iyimser olacaktı ama karısı bir türlü çocuklarını bırakıp da oraya gelemiyordu. Nazım bu konuda umudunu hiç yitirmiyordu. Kaplıca Oteli'nde banyo dahil günde 50 kuruşa bir odada buldu ona ama sevgili zevcesi ruhu revanı bir türlü gelemedi. Hayır, hayır, o kadar da değil. Piraye Nisan'da birkaç günlüğüne geldi. Dünyalar Nazım'ın oldu ama göz açıp kapayıncaya kadar o günler geçiverdi. Piraye döndükten sonra Nazım ilk mektubunda şöyle diyordu. Sen gittin karıcığım, ben sersemledim. Kafama bir yumruk yemiş şarluya benzedim. Hala kendime gelemedim, geleceğim de yok. Sensiz kendime gelmektense böyle sersem sepet, afyon yutmuş gibi dolaşmayı tercih ederim. Sen yoksun, dünyam yok. Bir ay sonra gelirim diyorsun. Günleri saymak, yaşadığımızı idrak etmek demektir. Günleri sayıyorum. Aşık olmayan adam bir bok olmaz diye yazdım Kemal Tahir'e. Sevdiğim, saydığım bütün insanlar aşık oldular, aşıktılar. Öyle hak aşığı falan değil, etiyle, kemiğiyle, ruhuyla bir kadına aşıktılar. Ben aşık olduğum için şairliğin falanın üstünde bir şeyim herhalde. Her şeye karşın gazetelere duyurmadan cezaevinde kendisini görmeye gelenler de eksik olmuyordu. Kimler örneğin? Galatasaray Lisesi'nin edebiyat öğretmeni İsmail Habip Sebük, yazar gazeteci Naci Sadullah, İmralı Cezaevi Müdürü Esat Adil Müstecaplıoğlu, ünlü şarkıcı Safiye Ayla, Bursa Valisi Fazlı Güleç ve daha kimler kimler. Nazım'a sık sık mektup gönderenler arasında kimler yoktu? Mesut Cemil, İpekçi Kardeşler, Zekeriya Sertel, Kemal Sülker, Hasan Ferit Alnar. Bütün bunlar bir yana, Nazım'ı cezaevinde en mutlu eden şey Piraye'den gelen mektuplardı. Bazılarını 10-15 kez, bazılarını 40 kez okuduğu olurdu. Piraye bir mektubunda ona, "Kendine iyi bak, sakın benden evvel ölme," demişti. Nazım, "Ben hayatımda bütün insanlık tarihine geçmiş muazzam sevdaların kitaplarını okudum. Hiçbiri bir insana karşı duyabileceği sevgiyi bu kadar sade fakat müthiş bir azametle ifade edememiştir," diye yanıt verdi. Benden evvel ölme sözü de Nazım'ın gayetiyle şöyle bir şiire dönüştü. Ben daha ölümü düşünmüyorum. Ben daha bir çocuk doğuracağım. Hayat taşıyor içimden. Kaynıyor kanım. Yaşayacağım. Ama çok, pek çok. Ama sen de beraber. Ama ölüm de korkutmuyor beni. Nazım'ın sevgili eşine yolladığı mektuplar aşk sözleri dışında genelde geçim hesaplarıyla doluydu. Sana 100 lira gönderdim. Merak etme, seni parasız bırakmam. Senaryodan avans para alırsak 10 lirasına kıyıp belki daha tez zamanda gelirsin. İhsan'dan, İpekçi, para alır almaz hiç değilse 10 günlüğüne buraya gel. İhsan buradaki sinemacıyı tembih etmiş, benim bütün yiyecek ihtiyacımı yerine getirecek. Bana bu ay başında yağ, nohut, mercimek, zeytin filan yolladı. Yani karıcığım, gıdamı mükemmel ve fazlasıyla alıyorum. Hatta geçen gün köfte yerken, lokmalar boğazımda kaldı. Sen ve çocuklarım gözümün önüne geldiniz. Aç kalacaksınız, ekmeksiz kalacaksınız diye ödüm kopuyor, ağlamakta oluyorum. Semiha da Nazım'ın bu sıkıntılı günlerinde mektuplarını hiç aksatmıyordu. Nazım da ona yazmaktan hiç geri kalmıyordu. 1941 yılı Mart ayının son günlerinde yazılan bir mektuptan anlaşıldığına göre Nazım Semiha'dan Ali Fuat Paşa ile ilgili haberler almış ve af konusunda yeni umutlara kapılmıştı. Dayısı ona bir de elbise göndermiş, Nazım çocuk gibi sevinmişti. Radyoda zaman zaman Semiha'nın sesini duymak onu çok mutlu ediyordu. Ona, "Senin kafan, kalbin ve yüzün çok güzeldir. Hep öyle kalsın kızım," diyordu. İkisi arasındaki ilişki çok değerli ve yüce bir ilişkiydi. Semiha Nazım'ın toskasıydı. Onu hiç aklından çıkarmıyordu. Ama böyle olduğu halde 1943'te Semiha Nazım'a Ercüment Yavuşoğlu adında bir gençle evlenmek istediğini yazdı. Ercüment Bey, Saint-Benoît'da okumuş, usta bir piyanist olarak tanınmış, Sorbonne'da da dış ilişkiler konusunda eğitim görmüştü. Nazım, Semiha'nın bu evlenme tasarısına hiç karşı koymadı. Evlendiler. Ertesi yıl bir kızları oldu. Onun da adını Nazım koydu. Zeliha. Ercüment Bey de şaire her zaman saygıyla yaklaştı. 13. ayrımın sonu, sayfa 166.